Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir Kırk Ambar programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kırk Ambar programımızda bugün iki konuyu müzakere edeceğiz, yorumlayacağız. Bunlardan ilki Ergün Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı ve içinde bulunduğumuz günlerde çokça konuştuğumuz 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve milletvekili seçimleriyle alakalı bir yazı bu. Kürt seçmenler oylarını nasıl kullanacaklar, nasıl bir temsil söz konusu Kürt sorunuyla ilgili? Ergün Bey'in Kürtler, Seçim ve İki Siyaset başlığını koyduğu yazısında iki temsilden bahsediyor. Ayrışma temsili ve entegrasyon temsili diye kavramsallaştırdığı hocamın iki siyaseti söz konusu. Bunu konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de futbolu konuşacağız. Futbol da yine bugünlerde Türkiye'nin önemli bir gündemi. Belki spor olarak bir gündem değil, lig bitti, Galatasaray şampiyon oldu. Fakat Fenerbahçe'de bir başkanlık seçimi yarışı vardı. Bunu da Ali Koç kazandı. Bunu konuşacağız ve asıl burada değineceğimiz nokta da yani futbolun sadece futbol olmadığı, elitler arasında bir çekişme arenasına sebep olduğu, ekonomik bir boyutunun olduğu, Ali Koç'un başkan seçilmesinden sonra hafta başında Fenerbahçe hisseleri %8,5 oranında arttı. Futbol büyük bir endüstri, kültürel tarafları var. Hatta statlar mabet diye anılıyor hocam. Evet, futbol evet. Oynanan statlar. Dolayısıyla yani futbol sadece futbol değildir. Bugün hocamla programımızın ikinci bölümünde de konuşmuş olacağız. İlk konumuz Kürt seçmenler, HDP'nin uyguladığı siyaset, AK Parti Kürt seçmenlerin oyunu almak için ne tür bir siyaset izleyecek, bunları konuşacağız. Hocam hafta sonu Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan Diyarbakır'daydı.
Evet.
Orada her kim herhangi bir Kürt kardeşimin bir hakkını gasp etmeye kalkarsa karşısında önce beni bulur dedi. Yine o Kürt sorununu ilk dillendirenlerden birisiydi. O yani ona benzer yine bir takım cümleler kullandı. Değişmesi gereken bir şey varsa ona da sizinle konuşarak karar veririz dedi. Yani bu önemli. Konuda muhatap bizzat Kürt halkının kendisi olarak gördü. Evet. Yani HDP üzerinden ya da PKK üzerinden evet. bir temsiliyeti kabul etmediğini gösterdi. Evet. Ve yine kimse Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir dedi. Selahattin Demirtaş'la ilgili ne söyleyeceği de merak konusuydu Cumhurbaşkanımızın. Çünkü diğer parti liderleri Selahattin Demirtaş'ın işte hem Cumhurbaşkanı adayı olarak şu an hapiste tutulmasına itiraz ediyorlar. Fakat Cumhurbaşkanı şöyle bir tavır aldı. 53 Kürt kardeşimin kanı Demirtaş'ın eline bulanmıştır. Bunun bedelini er ya da geç ödeyecektir diye bir açıklamada bulundu. Evet. Şimdi hocam siz de yazınızda Kürtlerin ortaya koyacağı davranışların seçim sonuçlarını belirleyeceğini söylüyorsunuz hemen evet. girişte. Bir de gençlere vurgunuz var hocam. Onu da belki başka bir programımızda değerlendiririz. Yani Kürt evet. oyları ve genç oyları bu seçimin kaderini belirleyecek. Hocam HDP ile başlayalım isterseniz. Evet. Yani HDP diyorsunuz ki siz Kürtleri kendi siyasal mülkiyeti olarak görüyor.
Evet.
Burada da bir takım değişiklikler de meydana gelmeye başladı. 16 Nisan Hı-hı. referandumunda Hı-hı. biz bunu gördük.
Evet.
HDP'nin bu Kürt seçmenleri, Kürtleri kendi siyasal mülkiyeti olarak görmesi bu seçimde de hala devam eder mi? Ne dersiniz?
Evet. Şimdi tabii HDP üzerine konuşmak lazım, Kürtler üzerine konuşmak lazım. Çünkü bu Türkiye'de büyük bir seçim arefesindeyiz. Türkiye'de bu seçim sıradan bir seçim de değil. Cumhurbaşkanlığı sistemine doğrudan geçilecek, halkın karar verdiği, şimdi de Cumhurbaşkanlığının seçileceği bir seçim. meclis yeni sisteme göre düzenlenecek. Dolayısıyla burada verilen kararlar önemli olacak. Bu çerçevede Kürtler üzerinde yoğun bir hegemonya oluşturan ve aynı zamanda odak oluşturan HDP var. HDP ve siyasetini tartışmamız, konuşmamız, açmamız, gerçek yüzünü göstermemiz lazım aynı zamanda. Böylece Kürtlerin daha doğru, daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olmak veya onları ikaz etmek gibi bir görevimiz var. Bunu yerine getirirken sadece HDP'yi taşlamak, sadece küfretmek, aşağılamak bir çözüm değil kesinlikle. Bilgiye dayalı, olguya dayalı, hakikate dayalı bir biçimde meseleyi ortaya koymak lazım. Bu çerçevede hakikaten HDP'ye baktığımız zaman birincisi Kürtleri kendi siyasi mülkiyeti olarak görüyor ve kendisinin yanında yer almayan Kürtleri ötekileştiriyor. Yok işte tırşıkçı diyor, yok satılmışlar diyor, yok devşirmeler diyor, yok başka bir şey diyor. Böylece bir kolektif linçle muhatap kılıyor Kürtleri, onları dışlıyor. Bu çok yanlış bir politika. Çünkü Kürtler kimsenin siyasal mülkiyeti değil. Türkiye'de bütün vatandaşlarımız olduğu gibi Kürt vatandaşlarımız da kendi özgür iradeleriyle istedikleri siyasi partiye ve oy verme hakları var. PKK'nın silahıyla yönlendirmeye çalışması, HDP'nin bu tür ötekileştirme politikalarıyla hareket etmeleri çok yanlış. Özellikle terörün hakim olduğu dönemde bu çok daha etkili bir biçimde uygulandı. Ama Allah'a şükür bugün Güneydoğu Anadolu'da ve Türkiye genelinde de PKK'nın hegemonyası ciddi biçimde kırılmış, ciddi biçimde tasfiye edilmiş. Dolayısıyla bu yönüyle de Kürtlerin bu seçimde daha serbest davranması, iradelerini özgürce kullanma imkanları var. Bir de HDP'nin genel siyasi tutumu problemli. Yani hakikaten Türkiye'de Kürtlere ilişkin söz söyleyen iki parti var ve iki siyaset var. Bir tanesi HDP tarafından temsil ediliyor ve bu daha çok Kürtleri Türklerle ve Türkiye ile devletle çatışarak, kavga ederek Kürtlerin temsiliyetini gündeme getiriyor ve aynı zamanda Türkiye'den ayrışmaya davet ederek bunu yapmaya kalkışıyor. Bu Kürtler için bir felaket olur. Evet, Kürtler kendilerini temsil etsinler. Dilleriyle, kültürleriyle vesaire olsun. Fakat bu eğer Türkiye'ye rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'ne rağmen Türklerle veya Kürt olmayan diğer unsurlarla, anasır-ı İslamiye diyorum ben buna, Müslüman unsurlarla çatışarak bunu yapma gibi bir siyasete yönelirlerse bu çok ciddi anlamda öncelikle Kürtlerin aleyhine olur.
Yani en hocam çok burada
Kürtler burada zarar görür.
Şimdi HDP Kürtleri kendi siyasal mülkiyet olarak görerek hani evet, bir ötekileştirmeye de sebep oluyor değil
sebep
mi hocam?
Sebep oluyor tabii.
Yani o tabii, etnik bir temsiliyete sokuyor.
Tabii. Sizin illa etnik olarak temsil edeceksin
kendini. Anasır-ı İslamiye'den bir şekilde koparıyor. Tabii. Bu durumda diğer hani Türkler tarafından da ötekileştirilmelerine bir zemin hazırlıyor,
evet,
değil mi hocam?
Kesinlikle. Yani bu Türkiye'nin tarihiyle, coğrafyasıyla, İslam geleneğiyle bütünleşen bir siyaset değil. Bu Kürtleri hem Orta Doğu'da hem de Türkiye'de dışarıyla işbirlikçi yapan, tamam mı, İslam'a karşı olan bir algıya, bir konuma iter ve en fazla da Kürtlere zarar verir bu. Dolayısıyla bu çok yanlış bir siyaset ve HDP'ye devletin, hükümetin açılımları çok büyük imkanlarla demokrasi içinde yer alarak Türkiye Partisi biçiminde var olma imkanları sunulduğu halde HDP bunu yapmadı. Demirtaş ve HDP çeşitli tutumlarıyla şiddeti onayladılar, şiddete çağrıda bulundular, çatışmalara davet ettiler, işte devlet katildir ifadeleri, sokağa çağırma ifadeleri. Bütün bunlar bunun açık göstergesidir. Ama öte yandan AK Parti'nin Kürtlerle ilgili takip ettiği bir siyaset var. AK Parti'nin söylediği ne? AK Parti'nin söylediği millet temelinde var olmadır. Anadolu'nun bin yıllık Müslümanlık geleneği içinde var olmaktır. Anasır-ı İslamiye'nin bütünlüğü içinde var olmaktır. Kürtleri eritmek değil, evet Kürtler var, diliyle var olsunlar, kültürleriyle var olsunlar. Ama devletle, milletle, toplumla çatışarak, ayrışarak değil, onlarla beraber olarak var olsunlar. Bu çok önemli bir seçenek, çok önemli bir siyaset. Bu konuda aslında AK Parti çok önemli adımlar da attı.
Yani kimse hükümet. Kürtlere devlet aramasın, Kürtlerin evet. devleti Türkiye Cumhuriyeti devletidir dedi.
Bu çok önemli bir şey. Kesinlikle. Yani Türkiye Cumhuriyeti sonuçta Orta Doğu'nun en önemli devletidir. Yani geleneği açısından önemlidir. Demokrasi şu ya da bu şekilde, demokrasi kültürü açısından önemlidir. Bakın laik Türkiye Cumhuriyeti olmasına rağmen bugün İslam dünyasında Müslümanların sorununa en fazla sahip çıkan bir devlet olması önemli. Kemalizmin bir takım travmatik durumları, elitistlerin bir takım travmatik durumlarıyla devleti özdeşleştirmek yanlış bir anlayıştır.
Rehabilite etti AK Parti.
Rehabilite etti AK Parti. Devleti buna ikna etti. Devleti bununla evet. tanıştırdı. Bu çok önemli bir şey.
Ya en azından konuşmadığımız, yapması. Yüzleşmediğimiz bir konu kalmadı.
Tabii.
Yani dindarlar tabii. açısından, tabii. Kürtler açısından
yani
da öyle
Kürtçe
oldu.
Yani Kürtçe seçmeli ya da şu, yani Kürtçe eğitim seçmeli hale getirildi bakın. Ondan sonra PRT Kürdü dendi. Devletin televizyonu ve bugün Orta Doğu'da en çok Kürtler arasında izlenen bir televizyon. 24 saat yayın yapıyor yani. Dolayısıyla bu tür önemli adımlar atıldı. İnsanlar Kürdüm diye hiçbir zaman artık devlet tarafından dışlanan, ötekileştirilen bir kişi olarak algılanmıyor. Bazı gruplar, bazı insanlar yapıyor bunu maalesef. Yani ideolojik zihniyeti,
ama bu devlet politikası
yapısı.
Olarak değil.
Devlet politikası
sivil
değil.
Sivil olarak.
AK Parti politikası değil. Değil. Sayın evet. Erdoğan'ın benimsediği bir politika değil. Bunları gidermek için zaten mücadele ediyor. Ve yine Sayın Erdoğan'ın burada işaret ettiği özgürlüklerinden geri gitmek değil, tam tersine ilerleteceğiz gibi açıklamalarda bulunması da önemli. Yani efendim bu bir takım açıklamalarla Kürtlerle ilgili kazanımlardan geri gidilecek gibi bir şey mevzu bahis değil. Bu açılımları HDP kendisine mal etti ve sanki kendisi sağlamış gibi bir algı üretti. Kürtler üzerinde sahip olduğu yayın bölgesel hegemonyayla da bunu gerçekleştirdi belli oranda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında, bilincinde. O nedenle diyor ki siz, bizim muhatabımız Kürtlerin kendisidir diyor.
Hocam şöyle,
ve çok doğru bir siyaset.
Şöyle bu. Bir şey de burada hemen söylemek isterim. Bu Çukur siyasetinden sonra evet. şöyle bir algı da oluşturmuştu HDP. Hani devlet artık size, yani Kürt halkına düşman olacak,
evet,
düşmanca
evet,
bir siyaset izleyecek. Evet. Halbuki şimdi oradan gelen haberleri görüyoruz.
Evet.
O yerle yeksan olan o mahallelerde, şehirlerde, Diyarbakır'da, Şırnak'ta bütün o mahalleler yeniden düzenlenmiş, yıkılan evler yapılmış. Devlet oraya çok güzel mahalleler,
evet.
konutlar da yapmış.
Evet.
Dolayısıyla
evet.
o bir travma olarak da kalmadı. O da
evet.
rehabilite edildi.
Evet.
Bunun da hani
bu çok önemli bir şey.
Çok büyük bir karşılığının olduğunu düşünüyorum.
Çünkü bu isyan hareketleri
bir cezalandırma olmadı yani.
Bu isyan hareketleri, terörist hareketler travmatik ortamlardan yürüyorlar.
Evet.
Burayı seviyorlar. Bakın IŞİD, El-Kaide de öyle. PKK da öyle ve HDP de bundan yararlanıyor.
Kullanıyorlar.
Çatışma
bunu.
Olunca, travmalar olunca sürekli genel toplumu, Türkleri, ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini falan düşmanlaştırıyor. Bak onlar yaşatıyor size diyor. Ve bundan beslenerek insanları ayrıştırıyor, kendi yanına çekiyor. Şimdi bu çatışma ortamı, travmatik ortam kalkınca, susunca, huzur ortamı olunca onların siyasetleri gerilemeye başlayacak. Nitekim Cumhurbaşkanımız da huzura işaret ediyor. Gerçekten de huzur çok önemli bir şey. Patolojik ortamı ortadan kaldırıyor. İnsan serin kanlı düşünüyor. Serin kanlı karar vermeye başlıyor. Ama insan patolojik bir ortamda bilişsel olarak serin kanlı düşünemez ve doğru karar veremez. Ondan dolayı HDP orayı yönetmek için böyle bir travma ortamı, çatışma ortamı hep olsun istiyor. PKK 30 yıldır bundan besleniyor. Onunla irtibatlı olan, hala irtibatı kopsun istiyor devlet. O nedenle işte hukuksal olarak bir sürü imkanlar sunuluyor HDP'ye. Ama HDP sürekli hukuku çiğnerse ve demokrasinin içinde yer alarak hareket etmezse sonu iyi olmaz yani açıkçası.
Evet.
O nedenle demokrasinin, devletin, hukukun tanıdığı bu imkanlara göre hareket etmek zorunluluğu var, mesuliyeti var. Şimdi dolayısıyla sonuçta aslında AK Parti'nin ürettiği siyaset millet siyasetidir, anasır-ı İslamiye'dir, kucaklayıcıdır, yapıcıdır, ekonomik olarak kalkınmaya dayanır, Kürtler okusun, gelişsin, zenginleşsin, refah toplumuna, Türkiye toplumuna katılsın, Türkiye Cumhuriyeti gibi büyük bir devletle beraber siyasi aidiyetlerini olsun, buna davet ediyor. Türkiye Cumhuriyeti de hakikaten yani kendini reformlarla yenileyen, bu farklılıkları kucaklayan, algılayan bir Türkiye Cumhuriyeti var bugün yani.
Evet. Hocam siz yazınızda HDP'nin Kürtleri aynen Arap Nasyonel Sosyalizminde olduğu gibi bir Kürt Nasyonel Sosyalizmine çağırdığından bahsediyorsunuz. Evet. Bunu da biraz açar mısınız? Yani bu, çünkü bu Arap Nasyonel Sosyalizmi bir seçenek olarak 60'lı 70'li yıllarda Arap coğrafyasında,
çok
Mısır'da,
etkili oldu.
Irak'ta, Suriye'de
ama çözüm olmadı.
Çözüm olmadı. Bu karşılaştırmada önemli.
Evet.
Neler söylemek
yani
istersiniz?
Bu önemli. Ya özellikle şu an yürüttüğüm bir araştırma nedeniyle Orta Doğu'yu yoğun olarak okuyorum. Orta Doğu'daki ideolojiler, siyasi partiler, mezhepler, etnisiteler ve dolayısıyla bizim İslam coğrafyasını farklı beldelerini mukayese ederek, hareketlerini, isyan hareketlerini mukayese ederek okuma imkanı bize aslında yeni şeylere hissetmeyi, anlamayı sağlıyor. Onun bir uzantısı olarak bunu gördüm. Hakikaten baktım, PKK'nın ve HDP'nin söyledikleri, yani Saddam'ın, Nasırcılığın, işte Esad'ın geçmiş tarihlerde Baas Partisi siyaseti çerçevesinde Arap lara sundukları vaatler, önerdikleri siyasetlerle büyük paralellikler taşıyorlar. Otoriterler, baskıcılar, aşırı tek adamcılar, şiddet pratiklerini yüceltiyorlar. Başka kavimleri, başka unsurları dışlayan bir Arapçılık, Arap anlayışını geliştiriyorlar. Bunun aynısını bu HDP ve PKK yapıyor. Onlar da Kürtleri çatışmayla, Abdullah Öcalan'ın tek adamcılığıyla bütünleştirmeye çağırıyorlar. Ondan sonra diğer İslami unsurları dışlayıcı bir Kürt temsili arayışını gündeme getiriyorlar. Ondan sonra çok ideolojikler aynı şekilde. Tekil bir düşünce diyoruz. Bir düşünceye hapsolarak çevresine, bölgesine bakmak. Her şeyi Kürtlerle geldiğini açıklamak. Dünyayı Kürtlerle açıklamak. Öbürü dünyayı Araplarla açıklıyor. Bu da dünyayı Kürtlerle açıklıyor. Dolayısıyla Türkleri, Lazları, Çerkezleri, Arapları, diğer unsurları dışlayıcı bir Kürt anlayışı üretiyor burada. Bu hakikaten karşımıza Kürt nasyonal sosyalizmini ifade ediyor. Bir de sosyalizm boyutu var. Yani o zaman Sovyetlerin etkisiyle bir sosyalist anlayış vardı. Şimdi bugün de yani enteresan bir şey. Stalinist bir arayıştan, Türkiye'deki sol hareketten doğuyor aslında PKK. Oradan doğup geliyor ve o damgayı taşımaya devam ediyor. PKK'nın, HDP'nin kurucu elitleri, liderleri, öncüleri sosyalist dünya görüşünü benimsiyorlar. Gerici sosyalist dünya görüşünü. Bunu açıktan söylemiyorlar. Gizli ajandalarında bu var. Ama biraz deştiğiniz zaman, biraz ortam özgürleştiği zaman bir takım söylemleriyle bu ortaya çıkıyor. Mesela kadın erkek ilişkilerinde de görüyorsunuz bunu. Kadınları dağa çıkarıyorlar ve işte sizi özgürleştiriyoruz diyorlar. Bu kaba komünizmin işte 70'lerdeki pratikleri ve söylemlerinin bir uzantısı. Ondan farksız yani. Onunla bütünleşen
evet,
bir şey.
Evet.
Şimdi dünya yani Arap nasyonalizmi terk etmiş Araplar. Çözüm olmamış, denemişler. Başları belada kurtulmamış. İsrail daha da işgal alanını genişletmiş. Diktatörlüklerle daha çok ezmişler. Fakat PKK ve HDP getirip Kürtlerin önüne böyle bir ideoloji koyuyor. Bu ideoloji eğer faydalı olsaydı zaten orada hayrı Araplara dokunurdu. Orta Doğu'da Suriye'ye dokunurdu, Irak'a dokunurdu, Mısır'a dokunurdu. Türkiye'de Kürtlere ne hayrı dokunacak? Suriye'de Kürtlere ne hayrı dokunacak? Tam tersine bunları aslında ölüme, çatışmaya, baskıcılığa, tek adama itaate çağıran bir ideoloji, bir anlayış.
Evet.
Yani.
Dolayısıyla hocam sizin söylediğiniz, yani HDP'nin temsil ettiği bir ayrışma temsili.
Ayrışmacı bir temsili.
AK Parti bir entegrasyon temsili
var. Yani diyor ki Kürtler temsil edilsin ama bu ülkenin birliğiyle milletin içinde olsunlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın, onurlu temsil edilen vatandaşları olarak olsunlar.
Yani saygın, müreffeh ve kardeşçe tabii, bir temsil.
Bir temsil
bu
olsun.
Bu entegrasyon temsili. Evet. AK Parti ve Erdoğan'ın 16 yıllık siyasetini bir bütünlük içinde okuduğumuzda da zaten bunun denendiğini,
bu çok önemli,
bunun bir seçenek olarak sunulduğunu
yani
görüyoruz.
Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bazı konuşmalarında cımbızla ifadeleri çekip onun Kürtlere bakışını değerlendirmek yanlıştır. Bir bütünlük içinde hakikaten 2002 yılından 2018 yılına kadar bu konuda yapılanlar, siyasetçiler için söylemden çok yapılanlar önemlidir. Yapılanlara bakmak gerekiyor. Bu yapılanlar AK Parti'nin devleti yönettiği dönemde olmuş olan yapılanmalar. Bu önemli bir şeydir. HDP ile görüşmesi bunun HDP'nin yaptığı anlamına gelmez. Türkiye'de her zaman büyük değişmeleri devletle çalışan büyük siyasi partiler yapmıştır. Kimse kusura bakmasın. Demokrat Parti yapmıştır, ANAP yapmıştır, AK Parti yapmıştır.
Yani. Evet. Programımızın bu bölümünde de futbolu konuşacağız. Tabii futbolu sosyolojik olarak değerlendireceğiz burada. Türkiye'de, dünyada futbol endüstrisi diye bir endüstri var. Neyi temsil ediyor? Futbol gerçekten sadece büyük statlarda seyirciler karşısında oynanan bir eğlence mi? 22 kişinin bir topun peşinde koşturmasıyla oluşan bir oyun mu? Yoksa ardında gölgesinde başka temsiller mi var? Bunu konuşacağız. Bu konuşmamıza vesile ettiğimiz olay da hocam, Fenerbahçe'de bir olağan genel kurulla yeni başkanın seçilmesi. Aziz Yıldırım uzun yıllardır Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığını yürütüyordu. Şimdi yeni bir olağan genel kurul yapıldı ve burada 20.736 delegeden 16.092'sinin oyunu alarak Ali Koç başkan seçildi. Evet. Ve hafta başında dün itibariyle Fenerbahçe Futbol AŞ hisseleri Borsa İstanbul'da %8,5 oranında değer kazandı.
Güzel, iyi bir pozitif bir gelişme.
Evet, şimdi hocam çok şey var, çok başlık var futbolla ilgili konuşulacak. Futbol birçok firmanın...
Ama siz de sosyologsunuz, ben de sosyologum. Dolayısıyla biz o açıdan bakalım inşallah.
Yani bir marka değeri olarak kullanılıyor. Sponsorluklar veriliyor. O futbolcuların biz formalarında böyle bir takım banka isimleri, büyük holdinglerin isimlerini görüyoruz. Televizyonlarda okuyup geçiyoruz ama bunların ardında milyonluk transfer ve reklam ücretleri var. Devasa bir bütçe var. Futbol endüstrisinden bahsediliyor. Bir takım elitlerin toplandığı bir yer bu futbol kulüpleri.
Hatta, çünkü bunların doğuş tarihi zaten Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray değil mi?
Tabii yani, yüzyılın başında
ve İstanbul merkezi bu dediğiniz kulüp geleneği olan insanların yöneticiliğiyle falan var olan süren yapılar yani.
Evet ve hocam Aziz Yıldırım üzerinden FETÖ olayları çıktı. Yani hapis yattı. Evet. Hani bir takım bu tür hesaplaşmalara da konu edildi. Yani normalde işte bir futbol kulübünün başkanı diyor görüyoruz, görebiliyoruz ama bu tür bir hesaplaşmanın bile aktörü oldu Aziz Yıldırım. Futbol sadece futbol mudur hocam? Evet, yani bu sadece bir oyun mudur? Ve şunu sormak isterim size. Yani bu aslında modern zamanların bir oyunu. Fakat biz biliyoruz ki antik Roma'da kolezyumlar vardı. Hı hı. Büyük arenalar vardı. Orada da yine insanlar aslanların önüne atılıyordu. İşte gladyatörler birbirlerini öldürüyorlardı. Ve böyle büyük bir kalabalık vahşice onları alkışlıyordu. Bu bir bunu nasıl değerlendireceğiz biz? Bir serbest zaman sosyolojisi üzerinden mi değerlendireceğiz? Bir büyük bir ekonomik endüstri parçası olarak mı değerlendireceğiz? Siz futbolu
tabii
nasıl tanımlıyorsunuz hocam?
Yani birçok açıdan değerlendirmek mümkün yani. Fakat biz iktisatçı değiliz. Daha çok dediğim gibi siyaset bilimi ve sosyoloji üzerinden giderek okuma imkanımız var. Bu açıdan baktığımızda dediğiniz, açıkladığınız bu futbolun endüstriyle ilişkisi çok önemli. Hakikaten kapitalist üretim tarzının önemli bir parçasıdır futbol artık. Kapitalist üretim tarzında nasıl metalar üretiliyorsa, satılıyorsa, marketing bir konsept içinde var oluyorsa, futbol da öyle. Futbolcular da yetiştiriliyor, üretiliyor, satılıyor, pazarlanıyor ve futbol etkinlikleriyle beraber bütünleşen pazar stratejileri, siyasetleri var. Dolayısıyla futbol çok büyük bir endüstriyel alan ve bunda istihdam olan insanlar var, geçimini sağlayan insanlar var aynı şekilde. Öte yandan futbol kitleleri manipüle etmek, onların deşarj olmasını sağlamak, insanların metropollerde büyük kalabalıklar yaşadıkları dönemlerde onların çeşitli oyunlarla deşarj olmasını sağlamak, kendilerini temsil etmelerine yardımcı olmak üzere tarihte çeşitli sporlar var. Yani diyelim bizim geleneğimizde işte ciritçilik, atçılık,
evet,
değil
evet.
mi?
Ok atma.
Hem... Bunlar vardır.
Evet.
Roma geleneğinde
güreş var, hocam.
Güreş var ondan sonra. Fakat Roma geleneğinde daha çok işte kolezyumlarda 100 gün süren hatta. Yani hatta öyle bir döneme geliyor.
Lig yapmışlar yani hocam.
Tabii senenin büyük kısmını buradaki oyunlarla geçiriyorlar. Yozlaşmanın tepe yaptığı dönemlerde.
Evet.
Ve bu tabii eğlenceler şiddetle, öfkeyle ve iç içe olan oyunlar ve çok büyük aslında gayri insani niteliklere de sahip bulunuyor bunlar. Günümüzde tabii modern ama insanın o tarihsel rekabet etme, mücadele etme, çatışma, dayanışma aynı zamanda. Bunları içinde tutan bir oyun futbol. Yani futbolda hem siz takım olmak zorundasınız, dayanışma içinde olmak zorundasınız, paylaşmak zorundasınız. Böyle yaptığınız zaman başarılı olursunuz.
Rakibinizi yenmek, evet, ezmek zorundasınız.
Evet, rakibiniz işte alt etmeniz gereken bir şey.
Ve yine taraftarlar var, onları da eğlendirmek ve sevindirmek zorundasınız.
Sevindirmek zorundasınız.
Yani kolezyumdaki
tabii
taraftarlarla aynı aslında.
Yani hem çatışıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz ama hem de dayanışma içinde oluyorsunuz. Dolayısıyla futbolun çok ilgi çekmesinin böyle bir yönü var. Bu çatışma, mücadele ve dayanışma sadece futbol sahasında gerçekleşen bir şey değil. Orada üretiliyor, temsil ediliyor ama binlerce, yüz binlerce seyredenler ise onlarla beraber yine dayanışma, aidiyet duygusu, coşkuyla yaşıyor veya rakiplerine karşı öfke, mücadele ve tepki duygularını yaşıyorlar.
Maç, büyük maçların sonunda ve statların dışında cinayet bile işlemiyor.
Tabii bunun tabii yani bunun bir fazla abartılma aşaması bu çatışma.
Holigan
şiddete
deniyor.
Doğru
tabii,
kayması söz konusu. Onlar ciddi sorunlar, ciddi sorunlara yol açıyor. Hatta bundan dolayı bir dönem İngiltere'de bu oyun doğuyor. Bir dönem İngiltere'de çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Hatta bu oyuna son verme gibi tartışmalar bile ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir şey, Türkiye'ye baktığımız zaman tabii Türkiye'de bu İstanbul takımları diye tanımladığımız takımların aristokratik ve elit bir geleneği var. Burada özellikle yönetici olan insanlara baktığımızda bununla daha çok birleştiklerini görüyoruz. Dolayısıyla eski başkan diyelim artık.
Aziz Yıldırım.
Aziz Yıldırım'a baktığımızda Aziz Yıldırım işte Diyarbakır çevreden geliyor falan. Merkeze geliyor ve elitlerin içinde büyük bir rekabetle bu gücü eline geçiriyor.
Bir de ciddi parasal güçleri var. Ama, iş adamları evet, bunların birçoğu.
İş hocam adamları fakat çevreden gelip merkeze yerleşen bu sosyal aktör, bu
evet,
lider zamanla orada aslında farklı şey bir kimliğe dönüşüyor yani. Yani çevreden geliyor ama burada sosyal davranışları itibariyle pek elitlerle uyuşmayan tutumlarla karşılaşıyoruz. Yani daha çevrenin kaba saba özelliklerini de üzerinde taşıyan, mafyavari görüntülerini de arz edebilen, görüntü
evet,
diyoruz
evet,
gerçek
evet,
vesaire.
Evet.
O ayrı bir şey, alanımız değil. Mesela işte tutuklandığı zaman halkı hukuka karşı sokaklara döküp mitingler yaptırıyorlar mesela. Yaptırdılar bunlar. Bunlar aslında çok ciddi tartışılması gereken bir şey. Böyle bir hakkı var mı yani? Kulübü yöneten bir kişi kulübün bütün taraftarlarını kendi hukuk davası ile ilişkili hale getirmek ciddi bir sorun. Türkiye bunu tartışmadı yani mesela. Ondan sonra Şike davaları gündeme geldi. Şike davaları da hakikaten yani Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri, üst mahkemeler hepsi suçludur diye kesin karar verdi. Ama Bakırköy'de bir tane hakim mi savcı mı bilmiyorum bulundu, çıktı, her neyse bilmiyorum. Ben objektif dışarıdan bakıyorum bir evet. sosyolog olarak. Gitti, sonra bütün bu süreçte varılan sonucu bozan kararlar ürettiler. Şimdi hukuk da sadece hukuk değil. Hukukçu arkadaşlarla tartışıyoruz da bütün her şeyi hukuk üzerinde anlatıyorlar. Siyaset diye bir realite var. Vicdan diye, ahlak diye bir realite var. Toplumun sosyolojisi diye bir gerçeklik var. Bütün bunlar önemli. Bu hukukta bu sonuçlar çıkmasına rağmen kamuoyunun vicdanında kaybetti. Çünkü kamuoyunun vicdanında bu adam yerel mahkeme ile suçlu oldu. Yüksek mahkeme ile suçlu oldu. Genel tahammülle hiç uyuşmayan bir biçimde bir şey çıktı ve suçsuz olduğunu söyleyip tekrar işin başına getirildi.
Evet.
Bence burada kaybetti o zaten.
Evet.
Şimdi Ali Koç cephesine gelince ben tesadüfen televizyonu dinliyorum. Yani çalışıyordum. Televizyonda kulağım, hiç futbolla da çok ilgim yok ama daha çok böyle sosyolog olarak bakıyorum bazen. Konuşmalar hoşuma gitti.
Ali Koç'un konuşmaları.
Evet. Sonra baktım yani ilgiyle gittim izlemeye başladım. Yani Türkiye'de evet beyaz elit bir insan. Kibirli konuşmuyor. Saldırgan konuşmuyor. Tahakküm edici konuşmuyor. Beyefendi, kapsayıcı, ondan sonra kucaklayıcı, ondan sonra onure edici bir dil kullanıyor. Ve bu hoşuma gitti açıkçası. Ve eski kulüp başkanıyla mukayese ettiğinizde evet ben de çevreden gelen bir insanım. Ama çevre de hoyratlaştığı zaman, saldırganlaştığı zaman, azarlayıcı...
Merkez onun yerini alıyor.
Kibirci evet. bir kişiliğe büründüğü zaman ya böyle bir çevreyle alakam olamaz açıkçası.
Yani 20 bin yani, hocam üyenin 16 binin oyunu almış.
Bu önemli bir şey. Evet. Ali Koç'un bu şekilde seçilmesi biraz beyaz elitleri de rahatlatmıştır sosyolojik
hocam,
olarak.
Hocam yıllar önce Ümit Hanım'ın, Ümit Meriç Hanım'ın bir makalesinden hatırlıyorum. O böyle bir futbol sosyolojisi yazısı yazmıştı. Şey diyordu evet. yani Fenerbahçe burjuvaziyi temsil eder Türkiye'de yani kuruluşundan beri. Beşiktaş daha çok hani böyle Anadolu çevresini, çevrenin Esnaf. Anadolu kısmını, evet. Galatasaray da çevrenin daha çok şehir kısmını temsil ha. eder diyordu. Ya bu manada böyle... sanki o merkez çevre yer değiştirmesinde gerçekten hani gerçek bir burjuvazi elitinin eline geçti diyebilir miyiz yani Fenerbahçe başkanlığı?
Şimdi yalnız şöyle şeyler de var. Evet. Tabii yani burjuvazi öne çıktı burada. Beyaz elitler öne çıktı. Yani o açık. Çünkü beyaz elitler burada daha meşruiyetleri var. Yani bu bir sünnetullah aynı zamanda. İnsanlar beyaz elittir diye hep haksız olmaz. Yani
yer değiştirme söz konusu.
Yer değiştirme söz konusu olur. Çevreden gelenler eğer merkezin kibirine, saldırganlığına, azarlayıcılığına bürünürlerse kaybederler.
Yani. İbni Haldun'u hatırlayalım.
Yani bu evet böyle bir şey açıkçası. evet. Sonra tabii Fenerbahçe öteden beri devlet kulübü olarak da tanımlanır.
Evet.
Mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün Fenerbahçeli olduğu söylenir.
Tayyip Erdoğan da Tayyip Fenerbahçeli.
Tayyip Erdoğan'ın bir takım cumhurbaşkanlarının
evet.
Fenerbahçeli olduğundan hareket edilerek Fenerbahçe bir devlet kulübüdür denir. Bunun yanında Galatasaray daha çok Galatasaray Lisesi, Galatasaray çevresi vesaireyle daha batıcı bir elit.
Evet. Yok ben deminki söylediğim taraftarlar açısından.
Evet, siz sosyolojileri üzerinden
evet,
giderek.
Taraftarlar açısından.
Taraftarlar açısından giderek evet, evet. değerlendirdiniz. Evet.
Hocam bir de şeyi sormak isterim ben. Hani bu futbolla ilgili şey de konuşulur. Futbol ve bu magazinle ilgili yani evet. bu magazin haberleri. Ben bazen üzülüyorum özellikle hafta sonları televizyonu açıyoruz işte. O burada gezdi, o bununla dolaştı, o burada yemek yedi gibi böyle televizyonlarda bir magazin haberciliği var. Evet. Neredeyse hemen hemen her gün var televizyonlarda. Hani ya bunlara niçin müdahale edilmiyor diye zaman zaman düşünürüm. Çünkü evet. genel toplumun ahlak yapısını dejenere edici haberler sunuyorlar.
Evet.
Yani futbolla da ilgili bu konuşulur. Ya biraz bu işler böyle boş beleş insanların işi midir? Bu kadar adam bu kadar statları dolduruyor. Bunların işi gücü yok mudur gibi. Hani böyle biraz şey insanlar, hani daha çok eğitimli insanlar, çok bu konulara ilgi duymayan insanlar, ki futbol taraftarlarının içerisinde birçok üniversite mezunu var, çok eğitimli insanlar var, evet. Belki üst düzey yöneticiler var, onu ayrı tutuyorum, ama şey denir hani, ya devlet aslında bunlarla insanları oyalar. Yani magazinle oyalar.
Tümüyle bu doğru değil.
Oyalar doğru gibi. Değil. Bu konuda ne dersiniz?
Bu yani tümüyle bu... doğru değil. Şöyle bir şey var. Yani insanlar...
Bir oyalama aracı mıdır bu aynı zamanda? Hükümetler, devletler, iktidarlar açısından ne dersiniz?
Şimdi çoklu okuma yapmak gerekiyor. Çoklu okuma yaptığımız zaman, çoklu bakışla meselelere yaklaştığımız zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Bunu bu mesele özelinde bu yöntemi uyguladığımızda, insanlar aslında oynamak isteyen varlıklardır. Eğlenmek isteyen varlıklardır. Klasik dönemde de birçok oyunlarımız vardır. İnsanlar bunlarla oyalanmışlardır, oynamışlardır, eğlenmişlerdir. Ama modern dönemde metropollere doldu insanlar. Dolayısıyla herkesin oynama imkanları yok. Bir grup oynuyor, sizin adınıza, siz de onlara katılarak oynamış gibi yapıyorsunuz ve tatmin oluyorsunuz aslında.
Taraftar olarak?
Tabii. Olan budur aslında. Yani tiyatroda da bu böyle, sinemada da bu böyle, futbolda da bu böyle aslında. Bütün bunlarda da böyledir. Siz oynamıyorsunuz, oynayanları, siyasal mitingler de öyledir. Hepsi böyledir aslında. Biz kendimiz oynamıyoruz, biz kendimiz katılmıyoruz. Oynayanlara psikolojik aidiyetle, bilişsel aidiyetle katılmış gibi hissediyoruz ve dolayısıyla rahatlatıyoruz kendimizi.
Onlar bizim bir takım duygularımıza
oluyorlar.
Tercüman oluyorlar.
Tercüman oluyorlar. Kesinlikle böyle bir şey var. Dolayısıyla insanları burada küçümsemenin bir manası yok. Ama elbette aynı zamanda siyasal otoritelerde kapitalizm nasıl ki bu önemli ilgi alanını ekonomik açıdan dönüştürüyorsa ve kendi açısından yaralanacak bir biçime sokuyorsa, siyasal iktidarlar da, güç merkezleri de bunu kendi açılarından değerlendirmeye çalışırlar. Değerlendirirler. Böyle bir boyut var. Şimdi daha marjinal, daha düşünce yoğunluklu olan insanlar yalnızlığı tercih eden, seven insanlar. Çok kalabalığı sevmezler zaten. Kitlelerle çok fazla beraber olmayı sevmezler. Protokol ortamlarını çok sevmezler yani. Büyük edebiyatçılar da öyle, filozoflar da öyle, teorisyenler de öyledir yani. Ama bunlar öyle diye de diğer nasıl sıradan insan demeyelim de yalın insan.
Evet.
Yani Türkçe'de başka nasıl denir? O insanların katılımlarına, hoşnut olma durumlarına, tatmin durumlarına gayri meşru olmadıkça da belli bir saygıyla bakmak gerekir aslında.
Yani çok müdahil olmamak gerekiyor. Evet. Yani toplumun huzurunu, başka insanların hürriyetini kısıtlamadığı sürece. Bunu böyle bir serbest zaman, boş zaman aktivitesi
gibi görmek. Şimdi magazinel bir realite. Magazinin kendisi değil, magazinde kullanılan usup önemli. Mesela canavar anne. Geçen gazetede gördüm. Twitter'da da bunu eleştirmişler, haklı. Bir tane kadın çocuğunu öldürmüş.
Evet.
Kesinlikle bu yani ya şizofrenik ya paranoid bir hastalığın ürünüdür yani. Patolojik bir şey vardır. Bu patolojik bir şeyi kalkıp anne diye vermek çok kötü bir şey. O anne değil. O bir tane kadın ve hasta olan bir kadın. Dolayısıyla canavar anne dediğinizde siz burayı da genelleme yapıyorsunuz. Anne ile canavarı bir araya getiriyorsunuz. Bu bir cehalet. Bu bir yanlışlık. Dolayısıyla birçok örnekte de bunu ortaya koymak mümkün. O nedenle magazinel kültür olabilir, mümkün. Geniş kitleler buna ilgi duyuyor. Ben de sevmem. Ama ben sevmiyorum diye elitist bir havayla küçümsemek tutumlarına yönelmem gerekmez. Dediğimiz gibi elit olmayla elitizmi ayırmak lazım.
Evet.
O nedenle bunlar da daha uygun. İnsanların kişisel haklarına saygılı olan, mahremiyete saygılı olan, ahlak ve edebe saygılı olan popüler kültürü yapacaklar tabii yani.
Evet. Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü Kırkambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.